Ayrım 22, Parsel Parsel, Murat Ağırel, sayfa 220. Çürüsün diye verilen milyonlarca lira. Türkiye 31 Mart yerel seçimlerinin ardından AKP'li belediyelerdeki büyük borçlarla karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar patates, soğan gibi temel gıda ürünlerini bile alamazken özellikle büyük şehirlerde büyük bir israfın olduğu görüldü. Melih Gökçek belediyeciliğindeki israfın tablosu da tam bu zamanda çıktı. Anka Park sadece buzdağının artık ay yuka çıkmış görünen bir yüzüydü. Aslında normal bir vatandaşı pek de ilgilendirmeyen ihalelerin arkasından milyonlarca liranın çöpe atıldığı tek tek incelendiğinde ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne her yıl bütçeden verilen milyarlarca liranın nasıl boşa harcandığı da böyle anlaşıldı. Mesela Gökçek'in gerçekleştirdiği dekoratif kentsel donatı elemanları alımı işi de bunlardan biriydi. Gökçek bu iş için tam tamına 81 milyon lira harcadı. Üstelik bu harcamayı istifa etmeden 3,5 ay önce yani gider ayak yaptı. Parklara salıncak ve oyuncak yapmak için imzalanan sözleşmede öngörülen iş bitim tarihinin tamamlanmasına 2 ay kalmasına rağmen 81 milyon lira verilerek alınan malzemelerin yalnızca %49'unun kullanıldığı ortaya çıktı. Açılan ihaleyi alan Ankara merkezli Park Kent Mobilyaları firmasına ödenen ücretin yanı sıra belediye tarafından ihtiyaç fazlası alım yapılması ise dikkat çekti. Bu firmayı 2016 yılında Organize Sanayi Bölgesi ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun da ziyaret etmesi ihalenin sorgulanmasına neden oldu. Firmadan alınan ürünler ise şu anda Ankara'nın Kazan ilçesinde çürümeye terk edilmiş durumda. Kazan'daki depoda birçok malzemenin çürüdüğü, üstü açık halde duran ahşap ürünlerin ise yağmur ve soğuk nedeniyle kullanılamaz hale geldiği görüldü. Son sayıma göre 2 yılda 2500 piknik masasından 534'ünün kullanıldığı, 12.000 çöp sepetinin yalnızca 6.000 adedinin sokaklara montajlandığı, 2.000 tane alınan oturma bankının ise sadece 773'ünün kullanıldığı anlaşıldı. Dahası, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin elinde kalan çürümeye terk edilmiş diğer malzemeler için ise Gökçek yönetimi tarafından boş yere yaklaşık 42 milyon lira ödeme yapıldığı belgelendi. Bakın, her bir ihale belediye tarafından satın alınan her bir iş ya tamamlanmamış ya işe hiç başlanmamış ya da haddinden fazla alım yapılarak kamu zararı oluşmuş. Peki kaç para maaş alıyorsunuz? Asgari ücret ya da 3.000, 4.000, 7.000, 20.000 lira. Bankada kaç liranız var? 20.000, 100.000, 250.000. İşte Melih Gökçek döneminde kamu zararı olarak kayıtlara geçecek harcamaların boyutu sizin bizim öyle çalışarak kazanabileceği paralar değil. Bu yüzden rakamların büyüklüğü ne kadar olursa olsun bu anlatılanların hep soyut bir tarafı oluyor. Buna alışmayın, susmayın, peşini bırakmayın. 222 ve 223. sayfalarda Gökçek'in Anka Park'taki dinozorları ve oyuncaklarının son haliyle ilgili 4 adet fotoğraf var. Yerlerde kopmuş bacaklar, kollar, dişler, içinden demir parçaları çıkmış oyuncaklar yerlerde sefil halde yatıyor. Oyuncak bağımlısı mı? Gökçek'in çocukluğunu nasıl yaşadığına dair net bilgiler yok. Kitabın yazılma aşamasında sorularımı sormak ve hayat hikayesini öğrenmek adına yaptığım tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Şuraya geleceğim. Anka Park'ın tamamlanmasına henüz 4-5 yıl kadar bir süre varken bile milyonlarca liralık oyuncaklar alınmış, daha kullanılmadan demode olmuş ve belediyenin depolarına istiflenmişti. Bu sebepten aslında tamamıyla demode bir park açılmış oldu. Konunun uzmanlarının görüşü demode oyuncakları olan bir tema park müşteri bulamaz şeklindeydi. Öyle de oldu zaten. Böyle bir parkta iş başlamadan oluşturulmuş proje ve tasarıya göre oyuncak alınması gerekirken alınan oyuncaklara göre bir tasarı yaratılması istenmiş, devamında ise yine alınan oyuncaklara göre projenin değiştirilmesi sağlanmıştı. Öncelikle burada oluşturulan büyük kamu zararlarından biri, daha koyacak yer yokken oyuncakların 2010-2013 yılları arasında dönemin başkanı ya da yetkilendirdiği kimseler tarafından oyuncakların beğenilip alınmasıydı. Daha park açılmadan çoğu çürüdü. Tam tutarlarını tespit etmek mümkün bile değil. Ancak bazı örnekler üzerinden gidilerek durumun vahametinin anlaşılması sağlanabilir. Fly-in uçan tiyatro binası ödeme yapılmasına rağmen gerekli iş takibi yapılamadığından anket AŞ'nin ödediği 7 milyon lira kamu zararıdır. Kullanılmaz haldedir. Dijital oyun çadırı 2012'de alındı, 2015'te güncellenmesi gerekmesine rağmen güncellenemedi. Oyuncaklar demode oldu, şu anda kullanılamıyor. Bakın Gökçe'nin arkasında bıraktığı enkaz halen toparlanabilmiş değil. Şimdi size öyle bir ihale süreci anlatacağım ki okuduklarınıza inanamayacaksınız. Söz konusu ihale Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın suç duyurusunun ardından gündeme geldi. Bahse konu suç duyurusu, hayvanat bahçesi ve tema park teleferik yapım işi ihalesi ile ilgili. İhale numarası 2013-162488. Suç duyurusu yapılan kişiler Melih Gökçek, İbrahim Yavuz, Mehmet Nuri Yıldırım, Atilla Erol, Ömer Öksüz ve Walter Asansör Medikal Ticaret Limited şirketi. Suç duyurusu yapılan firmanın eski adı As Teknik İnşaat Medikal Ulaştırma Turizm Ticaret ve Sanayi Limited şirketi. Firma isim değiştirmiş ve Walter Asansör ismini almış. Peki bu firmanın başında kim var? Murat Ağcaba, Yönetim Kurulu Başkanı, AKP Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi, eski MKE Ankara Gücü As Başkanı, ATO 41. Komite Meclis Üyesi, DEİK, MÜSİAD ve Önder İmam Hatipliler Derneği Üyesi. Suç isnadı ise TCK 235 ihaleye fesat karıştırma, TCK 257 görevi kötüye kullanma, TCK 43 zincirleme suç, TCK 60 tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri. Söz konusu ihalenin süreci 2013'te başlıyor. As Teknik firması güncel adıyla Walter Asansör Medikal İnşaat Ulaştırma Limited şirketi ihaleyi alıyor. Daha sonra da yer teslimi yapılarak işe başlanmış. İşin sözleşme bedeli 90.3 milyon lira olarak belirlenmiş ancak iş artışları ile 118 milyon liraya çıkarılmış. İş kapsamında yüklenici firmaya 88.6 milyon lira yani %74.8 ödeme yapılmış. Sözleşmede iş süresi 240 gün olarak belirlenmiş ancak yükleniciye 1540 gün süre uzatımı tanınmış. Süre uzatımları ile beraber işin son teslim tarihi 2018 sonlarına gelindiğinde dahi iş tamamlanamamış. Proje yalnızca %62 oranında ilerlemiş. Yüklenici tarafından sahada hiçbir personel bulundurulmaması nedeniyle ciddi bir güvenlik açığı oluşmuş ve bu nedenle sahada bırakılan inşaat malzemeleri çürümeye terk edilmiş. Üstelik projeyi çizen İlyas Yıldırım'ın ihaleyi alan As Teknik Walter şirketinin teknik personeli olduğu tespit edilmiş. Yani çalışanının ihale hazırlığında yer alması sayesinde bu şirket tüm bilgilere erişebilmiş ve diğer firmaların rekabet imkanını yok ederek kendine avantaj sağlamış. Dolayısıyla ihaleye fesat karıştırma suçu oluştuğu için Mansur Yavaş yönetimi harekete geçerek soluğu mahkeme kapısında almış. Durun durun, bitmedi, dahası da var. İhale yapıldıktan sonra ihale komisyonu üyesi ilgili personel tarafından orijinal yani asıl evrak üzerinde değişiklik yapılarak ödeme planı bambaşka hale getirilmiş. Söz konusu ödeme planının sonuna teslim edilen her malın %90'ı için ödeme yapılacaktır. Sözleşme kapsamındaki tüm malların montajı ve çalışır halde teslimi yapıldıktan sonra kalan %10'u ödenecektir ifadesinin eklendiği tespit edilmiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Yükleniciye gerçekleşen imalatın çok daha üzerinde bir ödeme yapılması anlamına geliyor ki, yapılmış da zaten. Çünkü teknik gerekliliklere aykırı şekilde fiyatlar belirlenerek, direkler ve makaralar için belirlenen iş bölümlerine %60-70 oranlarında fahiş fiyat artışları yapılmış. Bu nedenle hem iş tamamlanmamış hem de yükleniciye fazla ödeme yapılarak kamu büyük oranda zarara uğratılmış. Suç duyurusunda bu durum açık açık şöyle belirtiliyor. Bu aşamada teknik şartnameye ihaleden sonra eklendiği anlaşılan ve yüklenici lehine düzenlemeler içeren, idare menfaatlerini korumaktan uzak olan hatalı ödeme planı düzenleyerek yüklenicinin yaptığı imalattan daha fazla ödeme almasına sebep olan komisyon üyeleri İbrahim Yavuz, Mehmet Nuri Yıldırım, Atilla Erol ve eski Kent Estetiği Daire Başkanı Ömer Öksüz'ün görevin gereklerine aykırı hareket ederek yüklenici lehine haksız menfaat sağladıkları ortadadır. İş bununla da bitmiyor. Mesela ayrı ayrı toplamda 28 milyon liralık resmi kurumlarca taahhüde bağlanan işlerde gerçekleştirilen keşif artışı işi nasıl belirlendiğine ilişkin hiçbir gerekçe göstermeksizin yapılmış. Belediyede böyle olunca keşif artışlarının miktarlarının nasıl belirlendiğinin tespiti için bilirkişi görevlendirmiş. Bilirkişinin hazırladığı raporda ise şu sonuca varılmış. 17.9 milyon lira keşif artışının gereksiz yere yapıldığı, ayrıca iç teleferik setinde yer alan 4 istasyon için iniş biniş sistemlerinin mevcut şartname ve projeler kapsamında yapılması gereken işlerden olduğu, bu nedenle 16.10.2017 tarihli 5.8 milyon liralık ve 29.05.2015 tarihli 4.3 milyon liralık iş artışlarının lüzumsuz olduğu sonuçlarına varılmıştır. Bu milyonlarca liralık harcamayla ilgili savunması alınan eski Genel Sekreter Yardımcısı ve eski Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar ise doğrudan Melih Gökçe'nin ismini verdi. Söz konusu iş artışları belediye başkanımızın uygun görmesi üzerine yapılmıştır. Suç duyurusunda da bu ifadeye dayanılarak hukuka aykırı ve usulsüz iş artışları dönemin belediye başkanı şüpheli Melih Gökçe'nin bilgisi dahilinde ve onayı ile yapılmıştır denildi. Sonuç olarak Melih Gökçe yönetiminde parsel parsel dışında da milyonlarca liralık kamu kaynağının kendi adamlarına veyahut sağa sola dağıtıldığı görülüyor. Gökçe'nin bu suçlamalara karşı sessizliğini koruması ise güvendiği bir şeyler mi var sorusunu akla getiriyor. Çünkü Gökçe hakkındaki bütün suçlamalar savcının masasında bekletiliyor. Hiçbiri işleme konmuyor ancak reddedilmiyor da. Gökçe AKP belediyeciliğinin kara kutusu haline gelmiş durumda. Bu kutu açılmalı. Büyükşehir belediye şirketlerine ceza kesiyor. Oyuncak konusunda ise genellikle belediye şirketleri ANFA ve Anket AŞ üzerinden alınan oyuncakların şirketlerin işi takip etmemesi nedeniyle cezalar kesildi. Garanti süreleri içinde kurdurulamayan oyuncaklar için Melih Gökçek döneminin Ankara Büyükşehir Belediyesi, aynı dönemin belediye şirketleri ANFA'ya 20 milyon lira, Anket AŞ'ye ise 3 milyon lira tutarında ceza kesti. Bu kadar düzensiz bir yönetimde idare kendi şirketlerine aldığı oyuncakları çalıştıramadığı için ceza kesmek zorunda kaldı. Barış İslamoğlu adlı müteahhide oyuncakların montajları bile yapılamadığından 4 milyon lira tamamen kullanılmaz haldeyken ödendi. Burada tedarikçi ve müteahhitlere ödenen tutar dışında belediyenin kaynakları, kamyonları, personeli, araçları, iş makineleri ve benzerleri kullanılmış, bunlar belediyenin gider kalemlerine yansıdığı için de miktarın tespit edilmesi mümkün olmamaktadır. Yani yol açmak için vatandaşın hizmetinde kullanılması gereken iş makinesi ve personel yıllarca bu projeye hizmet etti. Burada aslında aklımıza takılan soru başka. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde genelde park, bahçe ve oyun alanlarını Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı yürütürken bu işin en başından bu yana Fen İşleri Dairesi tarafından yapılmasına neden karar verilmişti? Aslında Anka Park'ta en büyük çelişki ve işin tartışmalı olduğunu iddia ettiğimiz nokta yapılış sürecinin 5366 sayılı kanun kapsamına göre yapılmasıdır. Bu kanuna yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması gereken alanlar için başvuruluyordu. Örnek vermek gerekirse, Ankara Kalesi'nin yenilenmesi için bu ihale hükmü gereğince ihale yapılabilirdi. Çünkü burada normal bir inşaat söz konusu olmayıp, tarihi dokunun korunarak gerektiğinde fırçayla yavaş ve özen gösterilerek yapılması gereken durumlarda normal maliyetlerin üzerinde fiyatlarla idarenin güvendiği firmalarca yapılması söz konusu olabilirdi. Oysa ki AOÇ boş bir araziydi. Tarihi vasfı korunacak herhangi bir yapı o bölgede mevcut değildi. Buna rağmen hukukun etrafından dolaşmak için AOÇ'nin tarihi bir yer olduğu belirtilerek burada ihaleleri istediğine, istediği miktardan vermenin önü açılmış oldu. Daha ayrıntılı anlatayım. Aslında Anka Park'ın işletmesini Azerbaycanlı bir firma almak istemişti. Adı Akkorsan İnşaat Yatırım AŞ. İlk ihalede firma ihale dışı bırakıldı, ihalede iptal edildi. Fakat sonradan yapılan birkaç ihalenin sonucunda önceki sayfalarda da dile getirdiğim gibi işletme hakkını GBM Ticaret AŞ ile Çelik Ortak Girişim Grubu kazandı. İlk yıl için 26.4 milyon lira ödemeyi kabul etseler de tesise kimsenin uğramaması, bitkilerin solması, oyuncakların paslanması sonrasında işletme el değiştirdi. İşletmeyi ECS Steel Tekstil firması devraldı. ECS Steel Tekstil'in başkanı Şükrü Sevimli, revizyon ve tadilat çalışmalarının ardından parkın Nisan ayının başında yeniden kapılarını açacağını söyledi. Parkın biriken elektrik borcunun ödendiğini ve alacaklarını alamayan işçilerin %70'ine gerekli ödemelerin yapıldığını belirtti. Fakat gerçek hiç de öyle değildi. AOÇ'nin adeta laneti projenin üzerine çöktü. Kimse uğramaz oldu. İşçiler bir süre sonra alacakları ödenmediği için iş bırakma eylemi yapmaya başladı. Daha sonra kimsenin gitmediği parkı birer birer terk ettiler. Park bu kez de hırsızların saldırılarına maruz kalmıştı. Dev elektronik ekranlar, çalışır oyuncaklar, kablolar ve işe yarayacak ekipmanlar bir bir çalındı. Mansur Yavaş seçildikten sonra faturalar ve hak edişler üzerinden bir maliyet hesabı çıkarılmasını istedi. Ortaya çıkan rakam korkunçtu. Hiçbir işe yaramayan bu proje için Melih Gökçek yönetimi tam tamına 719 milyon 314 bin 256 dolar harcamıştı. Bu kitap yazıldığı günlerde hesaplanan kurla 5.6 milyar Türk lirası çöpe atılmıştı. Sizi bilmiyorum ama bu satırları yazarken oturduğum yerde bir süre kalıp boş boş pencereden dışarıyı seyrettim. Demagoji yapmayacağım. Ancak vatana ihanet seviyesindeki bu harcamaları kötü planlama diyerek açıklayamazsınız. Gökçek'in en az FETÖ'ye yakınlığı kadar bu harcamalarda imzası olanların ve onların amirlerinin apaçık ortadaki yargılanması gerekmektedir. Yine tekrarlayacağım. Buna alışmayın, susmayın, peşini bırakmayın. Şimdi gelin biraz daha derine inelim. İsimlere, şirketlere, bağlantılarına, Gökçek ve oğullarıyla olan ilişkilerine. Anka Park'ta cepleri doldurulan firmalar. Anka Park'ın işletmesini alan iki şirketi daha önce yazmıştım. GBM Ticaret AŞ ile Çelik Ortak Girişim Grubu. Açıklamalara göre yıllık 26 milyon 400 bin lira üzerinden 29 yıllığına kiralamıştı. Yani grup Anka Park'tan 26 milyon liranın üzerinden bir gelir bekliyordu. Kim bu firmalar peki? Gelin bu firmaları size anlatayım ki Anka Park rezaletini daha iyi anlayın. İlk şirket Sinan Varlı'nın sahibi olduğu Varlısan İnşaat AŞ. Bu şirketin yönetiminde daha önce Beyaz TV ile aynı adreste faaliyetli olan Angora Haber Ajansı'nın sahiplerinden Onur Karaer de vardı. Ancak sonradan Sinan Varlı tek şirket sahibi olarak kaldı. Sinan Varlı 2017 yılında yapılan Anka Park lazerli oyun çadırı, oyun ekipmanları ve muhtelif malzeme mal alım işi ihalesini 17,5 milyon lira bedelle aldı. Aynı şirket Melih Gökçek'ten 2011-2017 tarihleri arasında toplamda 30.8 milyon lira ihale aldı. Aynı adreste Zafer Yeşil Yurt'un sahibi olduğu Desiva İnşaat Gıda Otomotiv şirketi var. Sinan Varlı 2014 yılında bu şirkette müdür olarak gözüküyor. Bu firma da belediyeden 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 3.7 milyon liralık ihale aldı. Aynı adreste Ayhan Aydın ve Zübeyir Arık'ın sahibi olduğu İlka Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat firması da var. Bu firmada 2016-2019 arasında toplam 5.3 milyon liralık ihaleler aldı. Aynı adreste Cihan Ucuman adına şahıs şirketi de bulunuyor. Bu firmanın tek bir ihalesi var, onu da Varlısan AŞ ile birlikte ortak olarak almışlar. Bedeli de 7 milyon lira. Asıl şirketimize gelelim. Ankapark GBM Yapı ve Çelik Grup Mühendislik Ortaklığı ile 8 Ekim 2018 tarihinde sözleşme imzalandı. Bir ay sonra bu iş ortaklığı adını Ankapark Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ olarak değiştirdi. Ortaklık yapılarını inceledim. GBM Yapı Taahhüt Ticaret AŞ. Bu firma Barın ailesine ait. Firmanın yönetim kurulu başkanı Gökhan Barın, vekili Muharrem Barın, şirket yetkilisi Mehmet Ali Barın. Ankapark ile ilgilenmeleri sözleşmelerinden çok daha önce başlıyor. Ahmet Burak Barın'ın sahibi olduğu 2013 yılında kurulmuş olan Temalı Park İnşaat Taahhüt Peyzaj ile birlikte Ankapark ihalelerine giriyorlar. Bu firma ile 2016-2017 yıllarında ANFA ve Fen İşleri Daire Başkanlığından 41.8 milyon liralık ihaleler alıyorlar. Gökhan Barın'ın sahibi olduğu Neon Neon adlı şirket ile Ankapark'ın heykeller, oturma grupları, havuz, vazo, ağaç, bitki vesaire gibi işlerini alıyorlar. Ağırlıklı ANFA olmak üzere 2014, 2015 ve 2016 yıllarında bu firma ile toplamda 141 milyon liralık ihaleler alıyorlar. Neon Neon firması 2017 yılında isim ve unvan değiştiriyor. GBM Yapı Taahhüt Ticaret AŞ oluyor. Yönetimi Gökhan Barın, Muharrem Barın, Metin Ali Barın'dan oluşuyor. GBM Yapı ile Ankapark ihalelerini almaya devam ediyorlar. Ankapark Otopark bölgesindeki güneş enerji sistemi işini 55.4 milyon liraya alıyorlar. Bu isimle sadece 2017 yılında toplam 116 milyon liralık ihale alıyorlar. Barın ailesi Ankapark sözleşmesini yapmadan önce toplam 257.2 milyon liralık ihaleler almış. 22. ayrımın sonu. Sayfa 232.